Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 10. mektup. İki sualin cevabıdır. Bismihi ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Birincisi, 30. sözün ikinci maksadının tahavvulat-ı zerrat tarifine dair olan uzun cümlesinin haşiyesidir. Yani bu okuyacağımız yer 30. sözde bir haşiye olarak, yani dipnot olarak geçiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen iki önemli tabirin ve birçok hakikatin bazı anahtarları, hazine gibi bazı önemli temel özelliklerini inşallah beraber öğreneceğiz. Kur'an-ı Hakim'de İmam Mübin ve Kitab Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Mesela ve kulle şeyin ahsaynahu fi İmam Mübin, Yasin suresinde geçiyor. Yaklaşık 7 yerde de zannedersem Kitab Mübin şeklinde. Mesela ve la rabbin ve la yabisin illa fi Kitab Mübin. Yaş, koru, ne varsa her şey Kitab Mübin'de vardır. Yasin suresinde geçen ayette de İmam Mübin'le ilgili biz her şeyi İmam Mübin'de tek tek sayıp döktük. Her şeyi İmam Mübin'de kaydettik anlamında. Dolayısıyla İmam Mübin ve Kitab Mübin kelimeleri, cümleleri bir tabir olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İşte Kur'an-ı Hakim'de İmam Mübin ve Kitab Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehli tefsir ikisi birdir. Bir kısmı ayrı ayrıdır demişler. Hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Hulasa ilmi ilahinin ünvanlarıdır demişler. Yani aynıdır, farklıdır. Aynı olunca zaten fark etmiyor. Ha İmam Mübin, ha Kitab Mübin. Farklıdır diyenler de, yani aynı diyenlerle fark yok. Fark diyenler de netice itibariyle yine Allah'ın ilminin ünvanlarıdır demişler. Allah'ın ilmine ünvan olarak söylenmiş, ifade edilmiş. Ben de bir kısmına baktım daha önceleri bu ifadelerle ilgili. Özetle üstadımızın buyurduğu gibi, aynı diyenler zaten fark görmemişler. Farklı diyenler de netice itibariyle Allah'ın ilminin ünvanlarıdır diye bir bilgiye ulaşmışlar. Fakat Kur'an'ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki, İmam Mübin, ilim ve emri ilahinin bir nevine bir ünvandır ki. Önce şunu ifade edelim. Bunlar haşa Allah'ın ilmi değil. Yanlış anlaşılmasın. Allah'ın ilmine ünvan. Önemli bir fark. Yani ilim ve emri ilahinin bir nevine bir ünvandır ki, alemi şehadetten ziyade alemi gayba bakar. Bir ikisini sürekli karşılaştırmak söz konusu olabilir. Zaman zaman bunları karşılaştıralım ama anlamaya da çalışalım. Emir, ilim ve emri ilahinin ünvanı, İmam Mübin. Kitab Mübin ise iradenin ünvanı, kudretin ünvanı olacak. Yani birisi ilim nevinden, emir nevinden, Kitab-ı Mübin ise kudretin, iradenin tezahürü nevinden olacak. Aralarındaki birbirlerine bakış açısı. Peki ikisi de birbirinin yerine tutan yönleri var mı? Var. Ama daha ziyade ilim ve emir ünvanı İmam-ı Mübin'de, Kitab-ı Mübin'de ise daha çok Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ve iradesinin tezahürün ünvanı şey. Daha ziyade demesi bundan dolayı. Yoksa onda da birbirlerine bakan yönler olabilir ama daha ağırlıklı yönü, daha baskın yönü. Onun için alemi şehadetten ziyade alemi gaybe bakar. Ne demek alemi gaybe bakar? Bu sadece geçmiş anlamında değil. Yani zamanı halden ziyade, bulunduğumuz durumdan ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Hangi halde, zamanda ve mekanda bulunuyorsak, o bulunduğumuz zamandan ve mekandan öncesini ve o zaman ve mekandan sonrasını içine alıyor denilebilir. Gayba bakması bu demek. Yani sadece geçmişi değil, geleceği de. Veya sadece geleceği de, geçmişi de. Yani biraz da açıyor. Yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade, yani görünen şeklinden ziyade nesline, aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kader-i ilahinin bir defteridir. Evet. Tabi derin, ağır bir konu. Birçok iç içe girmiş tabirler, deyimler, farklı literatürümüzde olan, Kur'an ve sünnet literatüründe olan farklı kelimeler iç içe. Şöyle bir özetlemek gerekirse aslında buradaki ifade edilen şey Allahu Teala'nın evvel, ahir, zahir ve batın isimleri var. Dört tane. Aslında bir açıdan İmam Mübin evvel ve ahir isimlerine, önce ve sonra isimlerinin bir açıdan ünvanı, onların tecellisinin ünvanı şeklinde. Geçmişe ve geleceğe bakıyor, hale bakmıyor İmam Mübin. Asıllarına, köklerine, nesillerine, meyvelerine bakıyor her şeyin. Ayrıca bir açıdan da nazari kader dediğimiz, ilim nevinden olan nazari kadere bakıyor İmam Mübin. Bir açıdan bakarsak Cenab-ı Hakk'ın ilim ve emir ünvanına bakıyor. Bulunduğumuz haldeki mahlukatın ve mevcudatın görüntüsüne de buna bir açıdan Allah'ın isimleriyle baktığımızda zahir ve batın isimleri itibariyle, zahir ve batın mevcut halde zahir ve batın olanların bir açıdan Allah'ın zahir ve batın isminin tecellisi anlamında ona bakıyor daha çok Kitab-ı Mübin. Sonra Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin bir açıdan tecellisinin ünvanı olmuş. Dolayısıyla İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin'in aslında ikisinin birleşmesine Levh-i Mahfuz. Yani ikisi Levh-i Mahfuz'un ünvanları oluyor. İkisine birden Levh-i Mahfuz diyoruz. Olmuş, olan, olacak. Arşta Üstad Hazretleri arşı anlatırken, arşı tarif ederken der ki, evvel, ahir, zahir ve batın isimlerin tecellisi, tam bir halitasıdır. Onların toplamından meydana gelmiş bir şey. Allahu Teala var idi, Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Kutsi hadis bu. Allah vardı, Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Allahu Teala mahlukatı yaratmayı irade buyurdu. İlk olarak Nur-u Muhammedi, Peygamber Aleyhisselam'ın tabiri caizse kainatın çekirdek aslisi nasıl bir ağaç, bir çekirdekten, bir insan, bir nutfeden, bir kuş, bir yumurtadan yaratılıyorsa, aynen bunun gibi kainat ağacı da ya da kainat büyük insanı da ya da kainat büyük kuşu da ne derseniz, onun da çekirdeki aslisi bir Nur-u Muhammedi, bir çekirdek. O Nur-u Muhammedi'den Cenab-ı Hak diğer mahlukatı yarattı ve bugüne kadar, bu ana kadar da yaratmaya devam ediyor. Ve ondan sonra kıyamet kopacak, tekrar yaratmaya devam edecek. Şimdi bu kainatın varoluşundan sonsuza kadar ve her anda bulunduğumuz şeylerin hepsinin yazılıp kaydedildiği şeyin adına levh-i mahfuz diyoruz. Bulunduğumuz haldeki öncekilerin tamamını ve bulunduğumuz halden sonrakilerin tamamının yazıldığı, kaydedildiği kitabın adına İmam-ı Mübin, yani açık, her şeyin beyan edilerek yazılıp kaydedildiği imam, kütük anlamında. Mevcut halde bulunduğumuz şeylerin yazıldığı şeyin adına da Kitab-ı Mübin diyoruz. İnsanın bulunduğu, şu andaki bulunduğumuz şeyin kaydedildiği şeylerin Kitab-ı Mübin diyoruz. Öncesine ve sonrasının kaydedildiği şeylerine de İmam-ı Mübin diyoruz. İkisinin birleştirilmiş haline de tabiri caizse en açık anlayacak şekilde Levh-i Mahfuz diyoruz. Şimdi buna göre peki biraz da üstadlar evet diyerek şimdi açacak. Bunların bize kazandırdığı faydalardan da inşallah okudukça istifade edeceğiz. Şu defterin vücudu 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet, şu İmam-ı Mübin bir nevi ilim ve emri ilahinin bir ünvanıdır. Yani eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları kemal-i intizam ile eşyanın vücutlarını gayet sanatkârâne intac etmesi cihetiyle elbette desatiri ilmi ilahinin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyorlar. Buradaki İmam Mübin'in anlatılmasının esas hikmeti, illeti, sebebi hiçbir şey rastgele meydana gelmiyor. Her şey daha önce konulmuş düsturlara, prensiplere, projelere, planlara uygun olarak yaratılıyor, meydana getiriliyor. Yani kaderin varlığının bir ispatıdır aynı zamanda. Bu açıdan bakıldığında bunun güzel anlaşılması, Cenab-ı Hakk'ın ilminin ezeli olduğu, her şeyin daha yaratılmadan nasıl olacağını bildiği ve her şeyin plan ve projesinin kaydedildiği, yazıldığının açıklanması anlamına geliyor. Yani bunu bizim kendi yaptığımız işler açısından baktığımızda her insan yapacağı işin önce bir projesini, planını çizer. Aynı kağıt da olsa şeklen, çizilen projeler farklıdır. Siz aynı defterin kağıtlarına farklı projeler çizdiğinizde her kağıttan farklı bir netice ortaya çıkar. Dolayısıyla yapılan her şey çizilen projeye ve plana göre meydana getirilir. Öyleyse bir insan, aynı insan bir açıdan programını ilmiyle, emriyle çizer, yazar. Sonra da kudretiyle, iradesiyle o yaptığı projeyi ortaya koyar. Öyle değil mi? Demek ki Cenab-ı Hak bize bu duyguyu niye vermiş? Ya da bu özelliği Allah-u Teala bizim içimizden niye ortaya çıkarıyor? Niye bir insan yapacağı herhangi bir işi önceden planlı ve projesini çiziyor? Ya da hayalinde bunun projesini tasarlıyor. Tasarım diyoruz değil mi bugün? İster hayalinde yapsın, isterse bunu herhangi bir kağıda bir projeye çizsin. Fark etmez. Aslında esas hikmeti Cenab-ı Hakk'ın bütün yaratacağı mevcudatı yaratmadan önce ezeli ilmiyle bilmesinin ve onu İmam Mübin dediğimiz deftere mahiyetini bilmediğimiz bir yazıyla kaydettiğinin anlaşılması içindir. Sonra bu İmam Mübin dediğimiz defterine kaydettiği projeleri, programları kader nevinden, kader olan şeyleri zamanı gelince ortaya koymasına da usta olarak Allah-u Teala iradesiyle, kudretiyle onu inşa ediyor. Ona uygun olarak, o projeye uygun olarak onları ortaya koyuyor. Ama Allah-u Teala'nın yazması bizim yazma cinsimizden değil. Yani biz yazma deyince aklımıza kitap gelirdi, kalem gelirdi, defter gelirdi. Ama şimdi insanlar neyle yazıyorlar? Bilgisayarla yazıyorlar. Biz hafızamıza neyle yazıyoruz? Ya da hayalimizden geçirdiğimiz şeyleri hafızamıza neyle kaydediyoruz? Harflerle mi? Yazılarla mı? Mürekkeple mi? Herhangi bizim bir kalemle mi? Melekler mesela neyle yazıyorlar bizim yaptıklarımızı? Veya Allah-u Teala bir ağacın programını bir çekirdeğine kaydettiyse hangi mürekkeple, hangi yazıyla, bizim bildiğimiz bir kayıt anlamında değil. Veya insanlar bugün kameraya bir şey kaydediyorlar, yazıyorlar tabiri caizse. Ama bizim bildiğimiz kalem ve kağıt cinsinden şeyler yok. Demek ki nasıl insanların yaptığı şeylerin yazı cinsi farklı farklıdır. Mesela özellikle Allah-u Teala'nın herhangi bir çekirdeğe bir ağacın programını yazması bizim bildiğimiz yazı cinsinden değildir. Bizim hafızamıza, hayalimize, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, projelerimizi yazmamız bugünkü kalem ve kağıt cinsinden değildir. Bundan anlaşılıyor ki Allah-u Teala'nın emir ve iradesini, ilmini, kudretini yazdığı kitap dediğimiz şey de bizim bildiğimiz kalem, defter cinsinden değil. Mahiyetini bilmediğimiz. Ama şunu anlıyoruz ki demek ki Allah-u Teala her şeyi olmadan önce yazmış, yaratıldığında yazıyor kitabetle ve tekrar yaratıldıktan sonra o ilim defterlerine tekrar geçiyorlar. Şimdi bu özet girişten sonra devam edelim. Evet. Yani eşyanın mebadileri, başlangıçları diyoruz, öncülleri, kökleri ve asılları kemal-i intizam ile eşyanın vücutlarını gayet sanatkârâne intac etmesi cihetiyle elbette desatir-i ilmi ilahinin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyorlar. Yani biz ne diyoruz? Yani bu binayı böyle mükemmel yapılması demek ki mükemmel bir projenin ve bir planın olduğunu gösterir. Bu mükemmel köprü, bu harika köprü elbette mükemmel bir projenin, planın ve sistemin varlığını gösterir, değil mi? Öyleyse bu eşyanın bu kadar sanatlı, harika ve mükemmel yaratılması elbette bunun yaratılmadan önce mükemmel bir plan ve projenin varlığını gösteriyor. Üstadımızın burada vurgulamak istediği nokta özetle bu. Peki bu başlangıç itibariyle. İkincisi ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları, ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazammun ettiklerinden, mesela bir ağacın başlangıcı çekirdek. Çekirdekten Allah-u Teala o ağacı yaratıyor. Asılları itibariyle bu çekirdeğin içerisinde bu ağacın programının olduğunu anlıyoruz biz. Değil mi? Bu ağacın içerisinde bu program olmasa bu ağaç ortaya çıkmaz. Demek ki bunun kökü, aslı bir programın varlığını gösteriyor. Ağacın ortaya çıkması itibariyle. İkincisi, ağacın yaratılmasından sonra ağacın içerisine bir çekirdek konulmuş. O çekirdek de istikbalde gelecek sonuçları itibariyle onlar içinde barındırıyor. Tekrar. Bir de okuyalım. İleride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazammun ettiklerinden elbette evamir-i ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Demek ki o küçük çekirdek Allah'ın o çekirdekten çıkacak ağacın programını Allah'ın emir ve ilminin bir tecellisi anlamında içinde muhafaza ediyor. Çekirdeğin kalbinde muhafaza ediyor. Allah Allah. Yani bütün çekirdekler aynı özelliklerden yaratılmış. Dört temel özellikten meydana gelmiş. Ne gibi? Bakın. Şuraya bir şey yazılmış. Buraya da bir şey, program. Aynı kalem, aynı mürekkepten birisi şuraya bir plan çizse, buraya ayrı plan çizse, buraya ayrı plan çizse, her plan ayrı ortaya çıkar. Yani yazının kullanıldığı malzemeler 4 çeşit. Ama oraya yazılan program varlıklar sayısınca farklı. Her bir varlığın DNA'sı, özelliği diğer bir varlığın özelliğine benzemiyor. Demek ki her bir varlığa Cenab-ı Hak ilm ezelisiyle, emr-i ilahiyle ona has, ona özel bir program yazmış. Ama yazılıda kullanılan malzemeler hepsi aynı. Toprağa bakın. Çekirdeklere, tohumlara bakın. Birbirlerine yakın özelliklerdir. Temelde 4 tane özellik taşıyor. Ama onlardan çıkan netice farklı plan, program ve proje olduğundan her birisi farklı şey. Bu diyor gösteriyor ki Allah'ın emrinin orada bulunduğunu, tecelli ettiğini. Ne diyor? İleride gelecek mevcudatın programlarını fihristlerine tazammül ettiklerinden elbette evamir ilahinin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evamir-i tekvinin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Küçük bir mücessemi. Sanki cisim haline gelmiş tabiri caizse. Küçük bir mücessemi. Yeryüzünde her insanın temeli bir nutfe suya dayanır. bir damla suya dayanır. Kendisi bir damla sudan yaratıldığı gibi, kendisinin neticesi olan bir damla su da kendisinden yaratılacak neslinin, gelecek neslinin özelliklerini içinde barındırıyor. Nasıl ki kendisinin aslı olan bir damla su, kendi hayatının programını, planını, projesini içinde taşıdığı gibi ve kendinin yaratılmasıyla ortaya çıkması, harika bir varlık olması, orada programının varlığını bize ispat ettiği gibi, kendisinden çıkan bir damla su da, yaratılan bir damla su da, kendisinden yaratılacak çocuğun bütün programlarını, özelliklerini barındırdığından, o da Allah-u Teala'nın aynı zamanda emrinin ve ilminin küçük bir mecmuası. Yazılmış bir mecmuası. Küçük bir mecmua. Tabi burada ince bir sır daha var, onu da paylaşalım. Bugün biz bir çekir, bir nutfe suda, bir damla insan suyunda ondan yaratılacak çocuğun fiziksel özelliklerini okuyabiliyoruz. Erkek mi olacak, kız mı olacak? Hangi özellikleri, hangi tabirce fiziksel özellikleri, biyolojik özellikleri okuyabiliyoruz. Evet. Öyleyse burada fiziksel, biyolojik anlamda Cenab-ı Hakk'ın yazdığı yazılarını okuyabiliyoruz da, peki orada yazılmış olan o çocuğun istikbaldeki manevi özelliklerini okuyabiliyor muyuz? İsyankâr mı olacak, itaatkâr mı olacak? Hangi yerde hangi işi yapacak? Kiminle kavga edecek, kiminle barışacak? Hangi günahları, hangi ibadetleri işleyecek? Nasıl bir insan olarak ölecek? Nerede ölecek? Hangi olay ölümünden olacak? Bak bunları okuyamıyoruz. Ama onlar da var orada. Onlar da Allah yazmış değil mi İmam Mübin'de? Onlar da yazı, İmam Mübin yazılan bir gün onlar kitab-ı Mübin'de ortaya çıkacak mı? Evet. Ya. Bunlar Allah-u Teala'nın ilminin her şeyi kuşattığını, öncesinde ve sonrasında Allah'ın ilminin hepsini ihata ettiğini anlamamıza yardımcı olmak içindir. Ve onu anlatmak içindir bu dersin mahiyeti, muhtevası. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onun için İmam Mübin ve Kitab-ı Mübin ifadelerini ezeli kelamıyla bizlere ders vermiş. Evet. Elhasıl madem İmam Mübin mazi ve müstakbelin ve alemi gaybin etrafında dal budak salan şeceri hılkatin bir programı. Bakın İmam Mübin neyin programıymış? Mazi ve müstakbelin, her zaman ve mekandan öncekilerin ve sonrakilerin. Tabii Allah'ın ilmi ezelisi itibariyle meseleye baktığımızda esas itibariyle Allah'ın ilminden her şey yaratılıyor. Allah'ın ilminde her şey. Ama Allah-u Teala ezeli ilminde olan yaratılacak bütün varlıkların özellikleri itibariyle onu yazdığı defterin adına biz İmam-ı Bid diyoruz. Ünvan, yani o ilmin tecellisinin ünvanı. Sonra o yazılan, kaydedilen varlıklara ait programların, projelerin ortaya çıktığı, tezahür ettiği, yaratıldığı anına da Kitab-ı Mübin diyoruz. Öyleyse İmam Mübin varlıkların ortaya çıkmadanki bütün hallerini, varlıkların ortaya çıktıktan sonraki bütün hallerini içine alan bir kitaptır. Aslında her şey Allah'ın ilminden geliyor. Yine her şey Allah'ın ilmine dönüyor. Mutlak yokluk yok. Hiçbir şey yoktan gelmiyor. Hiçbir şey yok da olmuyor. Demek ki her şey var olan, ezel olan Allah'ın ilminden geliyor, varlık alemine çıkıyor, yaratılıyor. Sonra zahiren, şeklen, fiziken yok oluyor yaratılış olarak ama yine Allah'ın ezeli ilminde. Allah Allah. Mazi ve müstakbelin ve alem-i gaybin etrafında dal bulak salan şecere-i hılkatin bir programı, bir fihristesi yok. Demek ki İmam Mübin kainat aleminin planı, projesi. Ama hem geçmişi hem geleceği için alan bir proje. Bazen sadece geçmişi için alan şeklinde yanlış anlaşılmasın diye üstadımız ısrarla mazi ve müstakbel, geçmiş gelecek ifadeler ısrarla kullanıyor. Bir programı bir fiziği hükmündedir. Şu manadaki İmam Mübin, kaderi ilahinin bir defteri, bir mecmuayı desatiridir. İmam Mübin özetle neymiş? Kader-i ilahinin bir defteri ve düsturlarının kaydedildiği bir mecmuasıdır. O desatirin imlası ile ve hükmü ile, peki Allahu Teala'nın kaydettiği düsturlar ve ilminin unvanı olan bu defterdeki bilgilere göre her varlık o desatirin imlası ile ve hükmü ile zerrat vücud eşyadaki hıdematına ve harekatına sevk edilir. Demek ki bir zerre, bir varlık neye göre hareket ediyor? Neye göre hayatını tanzim ediyor? Tanzim ediliyor. O İmam-ı Mübin'deki konulan bilgilere, yazılan bilgilere ve kurallara göre, projeye, plana göre hareket ediyorlar. Öyleyse biz bu İmam-ı Mübin'e nazari kader diyebiliriz. Kitab-ı Mübin'e de bir açıdan bedihi kader. Kaderin ortaya çıkması anlamında bedihi kader denilebilir. Ama Kitab-ı Mübin ise, evet, burada belki akla şu gelebilir. Yani insanların yaptıkları, kendi iradeleriyle yaptıkları şeyler, o zaman bu İmam-ı Mübin'de kaydedildiği şeye göre meydana geliyorsa, o zaman insanın bunda niye sorumluluğu olsun gibi, değil mi? Evet. Şuurlu, mükellef olmayan, sorumlu olmayan varlıkların o kadere uygun olarak hayatlarını tanzim ve tertip etmeleri, mesela bir adam diyebilir ki efendim bir bina bir plan ve projeye göre yapılır. Öyleyse binanın bir taşına diyemezsin ki senin burada ne işin var? Veya binanın bir duvarına diyemezsin ki sen buraya niye durdun? Çünkü o binanın temel taşları yapılışı plan ve programa göredir, projeye göredir. Öyleyse binadaki herhangi bir malzeme bulunduğu yerden sorumlu değildir. Yaptığı işten de mesul olmaz denebilir. Öyleyse insan da bu kainat binasının herhangi bir yerinde bir taş, bir varlık olarak bir iş yapması, yani ondan niye sorumlu olsun buna göre? Aslında kaderi anlayamayan insanların bocaladığı, biraz tabirimi hoş görün, çuvalladığı yer burası. Yani battığı, çıkamadığı yer, anlayamadığı yer burası. Allah'ın ilmi ezeli. Bunu anlamakta zorlanıyorlar. Ezeliyeti de Allahu Teala'nın haşa belli bir zamana kaydediyorlar, zapt ediyorlar ve sınırlıyorlar Allah'ın ilmini. Burada hata ediyorlar. Halbuki Allah'ın ilmi ezeli. Ne demek? Geçmişi geleceği beraber tutar. Sadece bulunduğumuz zamanı hali değil haşa. Geçmişi de, hali de ve geleceği de sonsuz ilmi Allah'ın. Öyleyse Allahu Teala benim bugün buraya kendi irademle çıkıp bu dersi okuyacağımı biliyor. Ona biz kader diyoruz. Yani o bildiği için ben yapmış değilim haşa. Ben yapacağım için Allah biliyor. Onun için Allah geleceği bilmez demek zorunda kalmışlar bu hainler. Kaderi inkar etmek için ve yaptıkları inkarın altını doldurmak için Allah geleceği bilmez demişler. Ya böyle şey olur mu ya? Böyle safsata olur mu ya? Onun için Peygamberimiz diyor ki, ileride ümmetimden biri çıkacak, bir grup çıkacak. Onlar kaderi inkar edecekler. Onlar bu ümmetin mecusileridir buyurmuş. El kaderiye mecusu hazil ümme buyurmuş. Bu ümmetin mecusileri kaderi inkar edenlerdir. Bu bile, Peygamberimizin bu verdiği haber bile Allah'ın geleceği bildiğinin açık örneğidir. Allah bildiği için Peygamberimize bildirmiş. Peygamberimiz de bize bildiriyor ki kaderi inkar edecek bir grup çıkacak Allah geleceği bilmez diye. Bak benim bu verdiğim haber bile diyor Peygamberimiz bir açıdan Allah'ın geleceği bildirin delilidir. Haşa Allah geleceği bilmez olur mu ya? Bu nasıl iş ya? Bunun bir örneğini verip geçeyim. Allahu Teala meleklere diyor ki yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler endişe ederek endişelerini dile getiriyorlar. Ya Rabbi yeryüzünde kan akıtacak, fesat çıkaracak bir varlık. Sonra Allahu Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. İşte açık. Yani bir insanın yaratılacağı, insan neslinden kimlerin geleceğini, on haşa Allah bilmesin mi yani? Ya nasıl bir iş böyle ya? İşte Üstad Hazretleri burada bize İmam-ı Mübin'in ispatını yaparak, kevni alemdeki varlıklardan ispatını yaparak her şeyin olmadan önce ve olduktan sonraki hallerle yazılıp kaydedildiğini ve buna Kur'an-ı Kerim'de İmam-ı Mübin ismiyle işaret edildiğini ispat ediyor. Peki insanların kendi özgür iradeyle yaptıkları hatalardan sorumlulukları elbette bilen değil yapan sorumludur. Bu bir kuraldır yani. Hiçbir şeyi bilen sorumlu kılınmaz. Yapan sorumlu kılınır. Öyle değil mi? Öyleyse Allahu Teala'nın insanın ne yapacağını bilmesi haşa Allah'a mesul kılmaz. Allah olduğunu ispatıdır. Mesul kim mesul olur? Yapan kişi mesul olur. Öyleyse insanlar hayatlarını, kaderlerini iki şekilde değerlendirmelidir. Bir, kendi iradelerine bakan yönü itibariyle iradelerinin, isteklerinin içinde olan olaylar. İki, irade dışı, istem dışı, istek dışı meydana gelen olaylar. Öyleyse insanlar niye erkek olmuşlar? Niye boyları böyle? Niye göz renkleri böyle? Niye falan dünyada, falan zamanda dünyaya gelmiş? Niye babası filan? Onlardan sorumlu değiller. Yani insanlar kendi iradelerinin dışında olan kaderden sorumlu değiller. Ama insanlar kendi iradeleriyle, kendi istekleriyle yaptıkları fiillerden mesuldürler. Allahu Teala'nın bilmesi onların mesuliyetten çıkarmaz. Onların yapacak olması Allah'ın bilmesine engel değildir. Evet. Amma kitab-ı mübin ise alemi gayptan ziyade alemi şehadete bakar. Yani geçmişe ve geleceğe değil, mahlukatın yaratıldığı zamana, mekana bakar. Evet. Yani mazi ve müstakbelden ziyade. Bu önemli bir kelime. Ziyade diyor. Yani kitab-ı mübinde İmam-ı Mübin'in reşaları da var. İmam-ı Mübin'de kitab-ı mübin reşaları da olabilir bir açıdan ama daha ziyade, daha öncelikli anlamında kullanılıyor. Herhalde bundan dolayı birdir demişler bazıları muhtemelen. Yani birbirlerine bakan yönleri olduğu için ikisi birdir demişler. Onun için üstadımız birbirlerine bakan yönler olmakla beraber farkları budur diye sanki on nazara veriyor. İkisinin birbirine bakan yönleri vardır ilmi ilahin. Çünkü elbette şu anda yaratılan şeylerde de Allahu Teala'nın ilmi tecelli ediyor değil mi? İlmin unvanları da var. Elbette Allah'ın ilminde onların kitap anlamında yazılmışları da var ama aralarında fark olarak bakıldığında İmam-ı Mübin geçmişe ve geleceğe, Kitab-ı Mübin hale bakıyor. Alemi şehadete bakıyor. Evet. Ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i ilahiyenin bir unvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani her şeyin vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında kemali sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kamilenin desatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavaniniyle vücut giydiriliyor. Burada Üstad Hazretleri mahlukatın mükemmel ve muhteşem yaratılması, sanatlı yaratılması bir ilim ve emrin varlığını gösteriyor demişti. Öncesinde ve sonrasında. Her varlığın kendine has özelliklerle dokunması da bir iradeyi ve bir kudreti gösterir diye onu ispat etti. Bakın şunu bir insan yapmış. Bu bir iradenin ve kudretin eseri midir? Evet. Bakın ben de bunu birisi yazmış. Elbette bu da bir iradenin ve kudretin eseridir. Bir çiçek yapın. Elbette bir iradenin ve ya bir isteyen birisinin ve kudreti olan birisinin eseridir o. Fakat burada önce önemli bir şey var. her bir varlığa Cenab-ı Hak özel bir suret giydirmiş ve her bir varlığın da diğer varlıklardan ayrı bir özelliğini Allah ona koymuş. Özel bir teşahhus diyoruz biz. Şahsiyet yani. Özel bir suret, özel bir şekil giydirilmiş. Elbette bu Allah'ın iradesini ve kudretini gösterir. Cümleyi bir de okuyalım. Her şeyin vücudunda, her şey var mı? Evet, varlığında. İki, mahiyetinde. İşte aslında bu bir açıdan batındır yani. Demek ki zahir ismi de her şey tecelli ediyor. Batın ismi de her şey tecelli ediyor. Mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında, özelliklerinde hangi özellikleri taşıyorsa onlarda kemali sanat ve intizamları gösteriyor. Mükemmel mi her şey sanatında, sıfatında, özelliğinde, varlığında? Bir taşa bakın. Kendine göre bir sıfatı var. Sertlik. Değil mi? Bak o sertliği biz göremiyoruz. Şeklini görüyoruz. Ne kadar sert? Bunları biz gözümüzle göremiyoruz ya. Yani. Görünmeyen şeyleri de var, görünen şeyleri de var. Demek ki o varlığın var olmasında, mahiyetinde, taşlığında yani, taş özelliğinde ve onun içinde barındırdığı özelliklerin meydana gelmesindeki mükemmellik, harikalık elbette onu yaratan zatın iradesini ve kudretini gösterir. Buradan geçelim kainattaki büyüklüğüne, kainattaki bütün varlıklara. Bakın suretleri tayin, teşhis edilip birer miktar muayyen, birer şekl mahsus veriliyor. Kainatın bir şekli var mı? Mutlaka olmalı. Evet, bilemiyoruz onun şeklini ama. Peki yıldızların şekli var mı? Evet. Yıldızların içerisinde gidin. Herhangi bir varlığın şekli var mı? Evet. Dünyaya gelin. Dünyanın bir şekli var mı? Evet. Ağaçların? Evet. Toprakların? Evet. Taşların? Evet. İnsanların? Evet. Hayvanların? Evet. Bitkilerin? Evet. Mikropların? Evet. Bu görünenleri, görünmeyen yer küresinin çekim kanunu dediğimiz, onun da kendine göre bir şeyi, mahiyeti var mı? Var. İnsana gelelim. İnsanın bir sureti, bir şekli. Evet. Peki insanın bütün insanlardan ayrılan kendine has bir izi var mı? Var. Parmak izi, yüz izi, göz izi, ses izi, DNA izi. Kendine has bir ahlakı, mahiyeti, düşüncesi var mı? Kendine has özellikleri var mı? Var. Öyleyse bütün bunlar bir iradeyi ve bir kudreti gösterir. İşte kitab-ı mübin bu demek aslında. Yani bu dersi biz niye okuyoruz? Bu dersi Allah'ın ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşattığını, hiçbir şey olmadan önce onları bildiğini, programını bir mecmuada kaydettiğini, aslında buna İmam-ı Mübin denildiğini ve her şey o program ve plana göre zamanı gelince, mekanı gelince yaratıldığını ve o yaratılmasındaki şeklini, suretini, teşahhusunu, mahiyetini, sıfatlarını ve özelliklerini de Allah iradesiyle ve kudretiyle icat ettiğini, onlara iradesiyle ve kudretiyle şekil verdiğini, suret verdiğini, mahiyet giydirdiğini anlayalım diye bu dersi okuyoruz. Bu dersin mahiyeti bu. Eğer bunu biz fark edemezsek o zaman sadece bilgiden kalır. Meyveyi alamamış oluruz ya. Demek ki Allah beni ezeli ilmiyle biliyordu. İmam-ı Mübin de benim hayatımı kaydetti. Ve şimdi de kesintisiz olarak hayatım boyunca bunu kitabet yazdığı kitabetiyle ortaya çıkarıyor. İşte buna da Kitab-ı Mübin'in unvanı diyoruz. İkisini birleştirdiğimizde İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin'i, buna da Levh-i Mahfuz diyoruz. Ve Subhanallah. İnsan her halinde Allah'ın iradesini, kudretini hissetmeli. Her durumunda, her kendine baktığında, her şeklini gördüğünde, her özelliğini fark ettiğinde ya da her şeyi gördüğünde, hissettiğinde, duyduğunda, bütün mevcudatla alakadar olduğunda her halinde, her anında, her şeyinde, her şe'ninde Allah'ın iradesini, kudretini, Allah'ın ilmini ve emrini insan idrak edebilir, hissedebilir ve her halini marifetle, muhabbetle, lezzeti ruhaniyle geçirebilir. İnşallah bu dersin bize meyvesi bunu kazanmak olsun. Meleki haline getirmek olsun. Evet. Yani her şeyin vücudunda, mahiyetinde ve şuunatında kemale sanat ve intizamlar gösteriyor ki bir kudret-i kamilen desatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavaniyle vücut giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip birer miktar muayyen, birer şekli mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmua-i kavanini, bir defter-i ekberi vardır ki her şey, her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. Ha, binayı adam neye göre tanzim ve tertip ediyor? Plana ve projeye göre. Bir adam bir elbiseyi dikerken niye oradan kesiyor? Üzerine bir şey çizmiş de oradan kesiyor, değil mi? Şeyini, elbiseyi keserken. Adam üzerine giydirirken onun üzerine bir plan yapıyor. Ondan sonra önce bir şey de çiziyor insan. Bir kağıdımızda ne üzerinde? Evet, bir kalıp, bir modelin üzerinde çiziyor. Sonra onu elbisenin üzerine koyuyor. Elbiseyi de ona göre kesiyor, biçiyor. Bunu şöyle düşünün. Bu insanın Allahu Teala'nın sanat-ı rabbaniyesinin ilmi ve emri ilahinin kudret ve irade-i rabbaniyenin varlığını anlamaya bir ölçüdür. Mahiyetini anlamaya değil. Çünkü Allahu Teala'nın zatı, sıfatı ve şuunatı hiçbir varlığa benzemediği gibi onun sanatının mahiyeti de haşa bizim yaptıklarımıza benzemez, haşa. Haşa. Ama bir şeyin varlığını anlıyoruz biz bunlarla. Neyin varlığını? Her şey kesilmesi, biçilmesi o düsturlara, planla, programa ve projeye göre Allah'ın ilim ve irade, ilim ve emrinin projelerine göre tanzim ve tertip ediliyor. Şekil ve suret giydiriliyor. Ona göre irade-i ilahiye, kudret-i ilahiye şekil, suret ve mahiyet giydiriyor. Allah Allah. Bu kesintisiz mi? Evet, kesintisiz ya Rabbi. Üstad Hazretleri 17. sözde bir ifade kullanır. Yani zaman ve mekan olarak o geniş olan o bayramı diyor Cenab-ı Hak asırlara, mevsimlere, günlere, gecelere, saatlere, dakikalara ayırmış diyor, değil mi? İşte Allahu Teala bu kainatı böyle bölmesi sürekli o sanat-ı rabbaniyesini, irade-i ilahiyesini, kudret-i rabbaniyesini sürekli göstermek için, o emir ve ilmi ilahisini sürekli bize göstermek için bu kainatı önümüze sermiş, mahlukatına seyrettiriyor. Melaikelere, ruhanilere, cinlere, insanlara ve bütün mahlukatına seyrettiriyor. Demek ki o hususi vücutlar ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu İmam-ı Mübin gibi kader ve cüz-i ihtiyari mesali ispat edilmiştir. Ehli gaflet ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki burası çok önemli. Aslında ehli gaflet ve dalalet ve felsefe yani inanmayan insanlar da bunu hissetmişler. Bir plan ve proje hissetmişler de. Yani insan düşünsün, şöyle bir düşünün. Ya bu ağaç nereden çıktı? Bu çekirdekten. Ha demek ki bu çekirdekte bu ağacın planı programı varmış. Bunu hissediyorlar. Aslında bu kainatın da bir plan ve projeden, bir programdan çıktığını hissediyorlar. Ama bunu Allah'ın ilmi ezelisine, emri ilahiye vermek yerine tabiat demişler. İsmi yanlış kullanmışlar ve şeyi yanlış yerde arıyorlar. Ama dediklerinde bir hakikat var. Onlar da bunu hissetmişler. Fakat ismini kullanırken başka bir yere veriyor. Yanlış yere veriyor. Toprak yapmaz bunu yani. Ama tabiat ismi vererek yanlış yer. Onu üstadımız ifade ediyor. Yani burada bize bugün felsefecilerin, ehli dalaletin, ehli gafletin de ifade ettiği şey aslında İmam-ı Mübin'in varlığını anlamışlar, hissetmişler ama yanlış yerde arıyorlar. Onu ispat etmek için üstadımız kullanıyor. Evet. Kudret-i Fatıra'nın o levh-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbani'nin o Basirane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler. Haşa, tabiat namıyla tesmih etmişler. Körletmişler. İşte İmam-ı Mübin'in imlası ile, yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla, kudret-i ilahiye, icad-ı eşyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı, levh-ı mahv ispat denilen zamanın sayfayı misalesinde yazıyor, icat ediyor, zerratı tahrik ediyor. Demek ki Allahu Teala emir ve ilmi ilahinin ünvanı olan İmam-ı Mübin'deki düsturları, plan ve projeyi zamanı mekanı gelince irade ve kudret-i Rabbani'nin tecellisiyle ortaya çıkarıyor, yaratıyor, mevcudatı gösteriyor. Her bir varlığa özel hususiyet, şahsiyet, suret, şekil veriyor. Zamanın sayfasında gösteriyor, sonra onu mahvediyor. İşte buna da levh-i mahv ve ispat diyoruz. Evet. Demek harekat-ı zerrat, yani zerrelerin, atomların harekatı, hareket etmesi, o kitabetten, o istinsahtan, mevcudat alem-i gaybden alem-i şehadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekettir. Yani zerreler, atomlar neye göre şekil alıyormuş? İlmi ilahinin ünvanlı İmam-ı Mübin'deki plan ve projenin durumuna göre şekil almasından ibaretmiş. Buna da biz zaman diyoruz. Demek ki her varlık zaman üzerinde, zaman ipinde görüntüsü İmam-ı Mübin'in düsturlarına göre oluyor. Allahu Teala o levhada onu gösteriyor, sonra o levhadan siliyor. Demek ki zaman bir tahtadır, bir levhadır. Allahu Teala İmam-ı Mübin'deki ilim ve emrinin ünvan olan yazdığı şeyleri gösteriyor zaman tahtasında, sonra onu siliyor. İşte bizim zaman dediğimiz şey Allah'ın iradesinin ve kudretinin tecelli ettiği andır. Yoksa zaman diye müstakil bir varlık yok. Zamanı da mekanı da iradesiyle, kudretiyle icat eden, var eden, sonra imha eden Allah'tır. Zaman hakikati de budur işte. Bunu ezeli ilimden geldiğini anlayamadıkları için bazıları zamana ebediyet vermişler. Zaman bizi var eder ve zaman bizi yok eder demişler. Zamana vermişler. Evet. Onun için ayette geçiyor. Bizi var eden, yok eden dehirdir demişler. Zamandır demişler yani. Dehriyun diyorlar onlara. Zamana ebediyet veriyorlar. Evet. Üstad Hazretleri onları da burada cevaplandırmış oluyor. Yani bir meseleyi izah ederken böyle Allahu Teala'nın her şeyi Allah'ın ilmine ve emrine bağlıyor. Her yaratılan şeyin var olması, varlığını devam ettirmesi, varlığındaki aldığı şekiller, mahiyetler, suretler, şuunatlar, özellikler hepsi iradeye, Allah'ın iradesine ve kudretine dayanıyor diye meseleyi tevhide bağlıyor. Vesselam. Bu dersin bence alması gereken mahiyet ve hedef, gaye bu. Demek harekat-ı zerrat o kitabetten, o istinsaktan, mevcudat alem-i gaybtan alem-i şehadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekattır. Amma levh-i mahv ve ispat ise sabit ve daim olan levh-i mahfuz-u azamın daire-i mümkünatta, yani mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri, yani sürekli değişen. Mütebeddil birinin bedeline gelen demek yani. Bir gidiyor yerine bedeli geliyor. Yerine bedeli geliyor anlamında. Bu mesela zaman gitti yeni zaman yaratılıyor. Mekan gitti yeni mekan yaratılıyor. Ben gidiyorum benim bir benzerim devam ediyor. Ben vefat ediyorum başka varlıklar devam ediyor. Yani onun yerine başkalarının bedel olarak gelmesi anlamında. Mütebeddil bir defteri yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikat-ı zaman odur. Zaman neymiş? Allahü Teala'nın yazar bozar tahtasıdır. Levh-i Mahfuz-u Azam'ın mütebeddil bir sayfasıdır. Yani biz de bugün mesela ilmimiz olan şeyler, bugün birinize sorsam ben İstiklal Marşı'nı ezbere bilen birisine ve hafız, Kur'an-ı Kerim hafızı, Sen Kur'an-ı Kerim'i baştan sona sırayla ezberledin değil mi? Peki ilmine geçince orada sırayla mı duruyor? Hadi bakalım İhlas Suresini oku, bir dakika 600 sayfaya bir ulaşayım diyor musun? Yok canım. İlminde sıra yok. İlmine girince sıra yok yani. Ama işi yazmaya geçince sıraya giriyor. İhlası yaz deyince önce kaf yazacaksın. Kul. Bak önce kaf giriyor. Ama ilminde sıra yok. Demek ki İmam Mübin'de sıra yok. Ama oradakileri Cenab-ı Hak yazmaya başlayınca öyle geçiyor. İşte bu zaman dediğimiz şey Levh-i Mahfuz'daki emir ve ilmi ilahin ünvan olan şeylerin yazar bozar tahtası dediğimiz mevcut alemine gelmesi ve orada görünmesi, sonra gitmesi, görünüp gitmesi, görünüp gitmesi dediğimiz bu tahtanın mahiyetine biz zaman diyoruz. Harika değil mi? Daire-i mümkünatta yani mevt ve hayata, varlığa ve ölüme, vücut ve fenaya, varlığa ve yokluğa daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikat-ı zaman odur. Evet, her şeyin bir hakikat olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehr-i azimin hakikati dahi levh-i mahf ispattaki kitabeti kudretin sayfası yazan kim? Allah. Demek ki Allah kudretiyle yazıyor, gösteriyor sayfede, mürekkebi. Demek ki zaman Allahu Teala'nın kudret sayfasıymış. O kudretin yazdığı o sayfede kudreti o sayfede sayfa ve mürekkep olarak varlıkları yaratıyor Cenab-ı Hak tabiri caizse. Biz buna zaman diyoruz. Levh-i Mahfuz'daki kitabeti kudretin sayfası ve mürekkebi hükmündedir. Demek ki bu zaman sayfasının kaynağı Allah'ın kudreti. Zaman sayfasındaki görüntüleri sağlayan mürekkep de yine Allah'ın kudreti. Öyleyse her şey Allah'ın ilmi ve emrine bağlıdır. Ve her şeyin yaratılması, var olması ve fena gitmesi de Allah'ın kudretine ve iradesine bağlıdır. İlim ve irade emirden geliyor. Kudret ve irade ortaya çıkarıyor. Tekrar Allah'ın ilmine ve emrine gidiyor. Vesselam. La ya'lemul gaybe illallah. Ve ahiru davahum enelhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.